Bu çok meşhur bir parça. Burada Rabbin, yani Rabbin duası. Yani her pazar günü söylediğimiz dua öğretilmektedir. Rabbin kendisi bunu bize öğretiyor. Ve bundan önce öğrenciler Mesih'e sormuşlar. Biz nasıl dua edelim? Yani bize dua etmeyi öğret. Ve İsa şöyle konuşuyor. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar, çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Ya Rab, bizi hakikate kutsan, senin sözün hakikattir. Amin. Evet, sevgili kardeşler, dua. Dua ne kadar önemli ve yaygın bir şeydir. Bazen insanlara şu soru soruluyor. Yani öyle sokakta soruluyor. Siz dua ediyor musunuz? Ve o, yani tabii ki hiç dua etmeyen insanlarda bulunur. Fakat öyle bir sonuç var. İnsanların çoğu en azından ara sıra dua ediyor. Hatta bazı ateistler bile dua ediyorlar. Çünkü insan öyle yapılmış ki, yani biz bir türlü hissediyoruz. Yani biz kendimize sınırlı değiliz. Yani yani bir bütün değiliz tek başına. Başka insanlara ihtiyaçlarımız var. Fakat bizden üstün olan bir güce de sanki ihtiyacımız var. Öyle her insan bunu öyle bir türlü hissediyor. Hissetmeyenler aslında ya yalan söylerler ya da iyice bu hissi öldürmüşler. Yani emek lazım böyle bir şeye. Fakat İsa burada dua etmeyi bu şekilde bize öğretmiyor. Yani böyle dualardan biz hor görmüyoruz. Fakat İsa doğru duayı öğretiyor burada. Ve şimdi burada bazı bize herhalde şaşırtıran şeyler var. Şimdi duanın şartlarına biraz bakalım. Sonra dua hakkında kafamızda ya da yüreğimizde ya da kulaklarımıza gelen bazı yalanlar var. Onlardan da konuşalım. Sonra bu Rabbin öğrettiği duayı biraz konuşalım. Onun üzerine sohbet edelim. Duanın şartları. Şimdi insan hangi şartlar altında duanın doğru olup olmadığından emin olabilir? Birinci şart tabii ki var olan Allah'a dua etmek. Yani sen çok güzel, çok iyi dua edebilirsin fakat bir puta dua edersen onun faydası yoktur. Biz biliyoruz Hindistan'da milyonlarca ilahlar var. Ve onlara dua edilir. Hatta şöyle dua edilir ki, yani biz bu kadar dualar burada ya da kendi ülkelerimizde ya Türkiye'de ya Finlandiya'da ya da başka ülkelerde duymuyoruz. Hindistan'da çok dua edilir. Fakat bu dualar, bu milyonlarca var olan ya da sözde var olan yanlış ilahlara dua edilir ve boşunadır. Mesela ben bir insandan bir şeyler isteyebilirim. Mesela sadece diyelim başbakanın yaptığı şeyleri başka bir insandan istesem o boşuna oluyor. Mikko iyi bir adam fakat Mikko'dan öyle bir şey istersem yani o diyor diyecek yani buna gücüm yetmez, yetkim yok. Başbakana gitmen lazım. Ondan istemen lazım. Aynı şekilde duada doğru var olan Allah'a dua etmemiz lazım. Bu var olan Allah kimdir? O kendisini bize açıkladı sözünde. Tek var olan Allah, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Fakat onu da bazen yanlış bir şekilde düşünüyoruz. Bu tek var olan Allah'ı bir put yerine bazen koyabiliriz. Bunun hakkında sonra birkaç cümle konuşacağım. Sonra bir daha şart. Onun buyruklarına göre dua edelim. Bu ne demektir? Yani bazen insanlar Allah'ın yasak ettiği şeyleri istiyor. Mesela ben böyle bir kişiyle tanıştım bir kere. O bir erkekle, yani bu bir kadındı, bir erkekle aşk olmuş. Ve dedi, ben Allah'tan bu erkeği kendime istiyorum. Halbuki bu erkek başka bir kadınla evliydi. O zaman ben dedim, öyle bir şey isteyemezsin Allah'tan. Yani bu günahtır. Yasak. Yani sadece Allah'ın doğru kıldığı şeylere göre dua edebiliriz. Sonra duanın bir daha şartı, sen boş ellerle gelme diyeyim. Boş ellerle gel. Sanma ki Allah'tan herhangi bir şey satın alabilirsin. Allah'la pazarlık yoktur. İsa da burada diyor, okuduğumuz gibi, çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. O her şey bilir. O senin dualarına muhtaç değildir. O bizim dualarımızı istiyor. Fakat kendisi için değil, sanki Allah'ın ihtiyaçları varmış gibi. Fakat insanın durumu öyledir. Allah hayatın kaynağıdır. Ve biz onun gücünden, onun sevgisinden, onun verdiği lütuftan yaşıyoruz. O Allah'ın isteği böyledir. Allah bizi böyle yarattı. Biz her şey ondan hediye olarak, armağan olarak, lütuf olarak kabul edelim. Ve onun için dualarımızda Allah ile pazarlık edemeyiz. Değiş tokuş yoktur Allah'ın önünde. Yoksa buna yapmaya çalışıyorsak Allah'tan bir put yapmış oluyoruz. Yani boş ellerle gel. Bu doğrudur. İnsanın, yani duanın şartlarının en önemlilerinden biri budur. Yani senin Allah'a verecek hiçbir şeyin yoktur. Yani günahından ve ihtiyaçlarından başka. Sonra bir şart belki sizi şaşırtıyor, fakat aslında doğal bir şey. İnsan ne kadar çaresiz olursa, onun duaları, böyle bir sözle söylesek, o kadar iyidir. Yani Allah'ın önüne çaresiz bir şekilde gelebilirsin. Aslında duanın özü budur. Çaresiz olmak. Muhtaç olmak ve Allah'a böyle gelmektir. Onun yardımını istemek. Şimdi dua hakkında bazı yalanlar. Yalan çok ağır bir söz, fakat bunu çok ağır bir şekilde söylemek istiyorum ki hem aklımızda hem yüreğimizde kalsın bu hakikat. Bir, senin layık olman lazım. Bu bir yalan. Aslında doğru. Biz hep her zaman Allah'ın önünde doğru olmamız lazım. Layık olmamız lazım. Fakat sen kendini layık haline kılamazsın. Öyle bir şey yok. Şimdi bizim Allah'ın önünde dilenci gibi gelmemiz lazım. Dilenci, yani İstiklal Caddesi'nde biri size geliyorsa, sizde bir şey istiyorsa, genellikle para, size layık geliyor mu? Layık olarak geliyor mu? Değil. O sadece istiyor, değil mi? Yani layık olmak mümkün değildir bizim için. Fakat aslında dilenci de değil. Dilenci bir, doğru bir söz değil. Sadece bizim kendi yüreğimizde bu olsun. Yani biz dilenci gibi gelelim, fakat Allah'ın sözüne göre biz çocuk olarak gelebiliriz. Sonra başka bir yalan. İhtiyaçlarımızı Allah'a getirmek, söylemek ayıpmış. Yani ben bir şey istiyorsam, benim ihtiyacım varsa, bir acım varsa, iblis şöyle geliyor. Çünkü iblis bazen siyah elbise ile geliyor, bazen de beyaz elbise ile geliyor. Şimdi beyaz elbise ile iblis geliyor ve diyor, hayır, önce Allah'a şunu, şunu, şunu yapman lazım. Onu şükretmen lazım yeteri kadar. Ve ondan sonra belki ara sıra bir istek de söyleyebilirsin. Bu bir yalandır. Allah buna başka bir şey söylüyor. O diyor, sıkıntılı gününde beni çağır. Mezmur 50:15. Allah'ın telefon numarasını bilmek istiyorsan ben söyleyeyim. 50:15. 50:15 ve burada kontür bile lazım değildir. Yani Mezmur 50 ayet 15. Sıkıntılı gününde beni çağır. Hemen hemen kitabın merkezinde bulunuyor. Bulunması çok kolay. Sıkıntılı gününde seslen bana, seni kurtarırım. Sen de beni yüceltirsin. Yani ihtiyacımızı ona fazla söyleyemeyiz. Yani gerçekten bütün ihtiyaçlarımızı her an ona duada getirebiliriz. Sonra Allah'ı ikna etmek. Bu insanın tabiatındadır. Sanki Allah'ı dualarımızla döndürmek ya da onu ikna etmek lazımmış. Bu doğru değildir. Luther'in kısa ilmihali iyice tanıyorsunuz. Burada Rabbin duasının açıklamaları da var. Ve bu duanın başlangıcı, ey göklerdeki babamız. Sonra Luther soruyor, bunun anlamı nedir? Ve devam ediyor, bu sözlerle Allah kendisinin gerçek babamız olduğuna, bizlerin de onun gerçek çocukları olduğumuza inanmamızı şefkatle istiyor. Böylece çocuklar sevgili babalarına nasıl yalvarırlarsa, biz de tam bir cesaret ve güvenle ona yalvarabiliriz. Ve biz imanlı olarak bile bazen bundan sapıyoruz. Ve Allah ile pazarlığa giriyoruz. Ve diyoruz, ya Allah, sen bunu bana veriyorsan o zaman ben de sana şunu vereceğim. Ya da bunu yapmayacağım. Ya da böyle. Ve bu bir yalandır. Allah seveceğin bir baba olarak kendine yaklaşmamızı istiyor. Biz Allah'a hiçbir şey sunamayız. Evet. Bu çok önemli. İsa diyor, boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Yani insanlar Allah'a boş sözler, yani söz kalabalığı getiriyorsa, o zaman da Allah'ı yine bir put yerine koymuş oluyorlar. Bu bir günahtır. Eski ahitte bir yerde Baal ilahinin rahipler Baal'a dua ediyorlar. Orada bir olay var. İlyas peygamber Rabbin tek peygamberiydi. O zaman öbürler öldürülmüş ya da dönmüşler ve Baal bir put, onun peygamberleri 400'den fazlaydı. 450 kadar. Ve İlyas onları çağırdı bir yere ve orada bir sunak yaptılar. Ve bütün İsrail halkı ya da ona temsilcileri çağırdı ve bunu göstermek istedi. Baal'ın peygamberleri sunağı bir boğa kestiler. Sonra İlyas onlara dedi, şimdi Baal'ı çağırın. Zaten o kadar çoksunuz. Yani beraber yapın. Ve Baal şimdi ateş veriyorsa, işte Baal gerçekten Tanrı'dır. Ve evet, İlyas Baal'ın peygamberlerine kalabalık olduğunuz için önce siz boğalardan birini seçip hazırlayın ve ilahınıza yalvarın dedi. Ama ateş yakmayın. Kendilerine verilen boğayı alıp hazırlayan Baal'ın peygamberleri sabahtan öğlene kadar ey Baal bize karşılık ver diye yalvardılar. Ama ne bir ses vardı, ne bir karşılık. Yaptıkları sunağın çevresinde zıplayıp oynadılar. Öğleyin İlyas onlara alay etmeye başladı. Bağırın, yüksek sesle bağırın. O Tanrı'ymış. Belki dalgındır ya da heladadır. Belki de yolculuk yapıyor yahut uyuyor da uyandırmak gerekir. Ve bütün gün 450 peygamber bağırıp yalvarıyorlar. Çok sözler yaparlar ve bir cevap gelmiyor. Böylece yüksek sesle bağırdılar. Adetleri uyarınca kılıç ve mızraklarla kanlarını akıtıncaya dek bedenlerini yaradılar. Yani Allah'ı ikna etmek istediler. Tanrı'yı. Ve biz buna benzer bir şekilde Tanrı'ya yaklaşmak istiyorsak bunun günah ve çok büyük bir yanlışlık olduğunu bilmemiz lazım. Onu iyi ve kadir birinin yerinden bir put yerine koymuş oluyoruz o zaman. Evet, şimdi İsa daha neler öğretiyor burada? İki yüzlüler gibi dua etmeyin. İki yüzlüler kimlerdi? O zamanki dindar insanlar. Allah'a belli bir yüz göstermek istiyorlar, insanlara başka bir yüz. Onun için iki yüzlü. Ve şimdi dua eden insan tabii ki kendini dindar, imanlı olduğunu gösteriyor değil mi? Onun için açık bir yerde dua etmek istediler ki her insan görsün. Ben dua ediyorum. Bizim Finlandiya'da belki durum biraz farklı. İmanlı olmak yani bir insana bir ün ya da onur vermez. Onun için herkes zaten gizli de dua ediyor. Çünkü yani öbürler onu alay etmesinler. Fakat İsrail'e o zaman imanlı olmak güzel bir şeydi. Bir onur meselesiydi. Ve onun için insanların önünde dua ettiler. Kendi dindarlığını, imanını öbürlere örnek olarak koydular. İsa gösteriyor, bu insanlar aslında Allah'tan değil, ödülünü insanlardan istiyorlar. Değil mi? Şimdi biz Allah'a dua edersek, sadece Allah'a, onu gizlice de yapabiliriz. Yani öyle beraber dua etmek yanlış değildir. Kiliseye geliyoruz ve burada beraber birlikte dua ediyoruz. Bu doğrudur. İyi bir şey. Ve dua ettiğin zaman bir iman kardeşini yanına alabilirsin ve onunla beraber dua edebilirsin. Bu yanlış değildir. İsa burada gösteriş için yaptığımız dua hakkında konuşuyor. Ve o diyor, sen evine git, kapıyı kapat, orada hiçbir başka bir insanın görmediği anda dua et. O zaman sadece Allah'tan cevap beklemiş oluyorsun. Evet, çünkü Allah gerçekten senin duanı hem görüyor hem duyuyor. Evet. Ve o zaten senin ne istediğini biliyor. Sonra İsa bu duayı bize öğretiyor. Okuduğumuz duayı. Ve o diyor, dua ettiğiniz zaman şöyle dua edin. Şimdi belki bazen öyle imanlılarla rastlanıyorsun. Başka cemaatlerde rastlanıyorsun. Olabilir. Orada bu duayı hiç dua etmezler. Niçin? Çünkü diyorlar, biz öyle esperleye esperleye bir dua söyleyemeyiz. Bu yanlışmış, bu boş sözlerdir. Fakat öyle değil. İsa diyor, dua ettiğiniz zaman bu sözlere dua edebilirsiniz. Tabii ki bundan başka, bundan daha geniş bir dua da yapabiliriz. Fakat İsa'nın öğrettiği dua budur. İsa derse, ben ona soruyorsam, İsa bana bir dua öğret. İsa diyor, tamam, gel bakalım ben sana bir dua öğreteyim. Sonra bu ey göklerdeki babamız duasını öğretiyor. Sonra ben diyorum, bu duayı ben söyleyemem. Çünkü o benim kalbimden değil, kulaklarımdan geliyor. Fakat hiç korkmayın. Allah bize bir dua öğrettiyse mutlaka bu duayı söyleyebiliriz. Değil mi? Bizim yüreğimizde olan istekler ve dualar zaten mükemmel değildir. Bizim yüreğimizde ne çıkıyor hatırlıyor musunuz? İsa diyor, biz insanın yüreğinden bütün kötülükler çıkıyor. İnsanın yüreği bir günah fabrikasıdır. Onun için dualarımız bile kirli olabilir. Ya da akılsız olabilir. Onun için İsa'nın kendisini bize öğrettiği duayı, dua rahatlıkla edebiliriz. Ve bilebiliriz ki bu doğru bir duadır. Ve şimdi neler öğretiyor bize? Göklerdeki babamız, yani bunu okuduk, yani bununla İsa bunu öğretmek istiyor. Allah gerçekten şefkatli bir babadır ve bizim ihtiyaçlarımızı zaten biliyor. Ve iyiliğinden bize iyilikler veriyor ve bunları da bizi sevdiği için ve ve sevinçle yapıyor. Sonra adın kutsal kılınsın. Luther şöyle soruyor. Bunun anlamı nedir? Ve cevabını veriyor. Allah'ın adı kesinlikle kendiliğinden kutsaldır. Yani onu bir daha kutsal kılmak lazım değildir. Ama bu dilekle onun adı bizim aramızda da kutsansın diye dua ediyoruz. Yani onun adı bizim için de daima kutsal olsun. Onun adını küçültmeyelim. Yani o kutsal olsun. Onun sözüne güvenelim. Ve onun kutsallığına inanalım. Evet, bundan sonra egemenliğin gelsin. Yine de Allah'ın egemenliği geliyor. Mutlaka. Biz dua etmeden de gelecektir. Biz onu getiremeyiz. Fakat biz dua ediyoruz. O bizim de aramıza her zaman gelsin. Allah'ın egemenliği aramıza nasıl geliyor? Allah'ın sözüyle. Şimdi Mikko kardeş bize Allah'ın bağışlama sözünü söyledi. Sizin günahlarınız İsa Mesih sayesinde bağışlandı, dedi. Bu Allah'ın egemenliğidir. Sonra Allah'ın sözünü duyuyoruz. Sonra Rabbin sofrasına katılıyoruz. Bütün bunlar Allah'ın egemenliğidir. Halbuki bu zamanda, bu çağda gözle görünen bir şekilde henüz gelmemiştir. Allah'ın sözü ve ruhu ile geliyor. Onun sözü doğrudur. Ve günün birinde bu sözün gerçekleştirildiğini de gözle göreceğiz. İsa Mesih büyük görkemle gelecektir ve o zaman Allah'ın egemenliği her insanın gözü önünde olacaktır. Ve bunun için dua ediyoruz. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Yani dua ettiğin zaman bazen belki bilmiyorsun bu doğru mu? Benim istediğim doğru mudur? Her zaman söyleyebilirsin ya Rab, benim istediğim budur. Fakat benim istediğim değil, senin istediğin yerine gelsin. İsa da öyle dua etti, hatırlıyorsunuz. Son gecede o diyor, yani bu acılar, bu ölüm benden geçsin mümkünse. Fakat mümkün değilse, Baba senin iraden olsun. Benim değil. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. İsa diyor, hatırlayın bunu. Yani İsa bu duayı bize veriyor. O diyor, sen bunu Allah'tan gerçekten isteyebilirsin. Gündelik ekmeğimizi. Ve gündelik ekmek sadece ekmek değil, yoğurt da var içinde. Ve her şey, yani bütün ihtiyaçlarımız, bütün hayatımız, giysiler, arkadaşlar, aile, ev, her şey. Bugün bu ihtiyacımızı bize ver. Dua edebiliriz. Bu İsa'nın bize öğrettiği bir dua. Ve burada her gün için, aslında burada gündelik ekmeğimizi bugün ver. Dua ederiz. Yani bu dua her gün için söylenebilir. Ve sabah, akşam ve öğle zamanında ve istersen 15 kere günde dua edebilirsin. Bu yanlış değildir. Ve fakat en azından her gün, yani her gün bir kere olsun. Ve bunun sonunda, yani bundan sonra olan istek, bugün bize günlük ekmeğimizi ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Bu dua ne demektir? Önce suçumuz oluyor mu imanlı olarak? Ne diyorsunuz? Oluyor galiba. Çünkü İsa böyle bir dua bize öğretiyor. Ve bu gündelik bir dua. Yani hayatımızda maalesef devamlı suçlar oluyor. Ve bu suçlara karşı bir ilaç var. Bu dua. Bu duada suçumuzu Allah'a söylüyoruz. Ve İsa Mesih sayesinde Allah bunları bizi bağışlıyor. Sonra tabii ki Allah bize nasıl bağışladıysa biz de birbirimize ve bütün insanlara candan bağışlayalım. Bu çok önemli. Sonra dua ediyoruz çünkü yolumuz uzundur. Ebediyete kadar, yani sonsuzluğa kadar götürür bu yolumuz bizi. Ve bu yoldan sapmak istemiyoruz. Ve bu yoldan sapanlar vardır. 50 yıl önce ben imana geldim. Gençtik tabii o zaman. Ve çok kardeşlerimiz var, imanlı kardeşlerimiz var, gençler. Onların bazıları imandan sapmışlar. Hatta imana karşı çalışanlar oldu aralarında. Onun için bu dua çok önemlidir. Ayartılmamıza izin verme. Yani Rab bizi bu yoldan sapmaya izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Biz kendimizi bundan kurtaramayız. Fakat o kurtarabilir. Yeter ki Rab'de kalalım. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Bu sadece güzel boş şeyler değil, sözler değildir. Yani biz dua ediyoruz çünkü egemenlik Allah'ındır. Güç de onun ellerindedir. O güçlüdür. Başka güçlü yoktur. Ve yücelik. Günün birinde bu yüceliği göreceğiz. Ve şimdi o yücelik bizim faydamıza oluyor. Bu yüceliğin özü onun sevgisidir ve merhametidir. İsa Mesih'te olan merhameti. Ve kendini duaya layık hissetmezsin. Bil ki İsa Mesih'te Allah'a yaklaşabilirsin. Ve günahınla, ihtiyacınla ona yaklaşabilirsin. Ve bunları ona ver. Ben dedim, pazarlık yok Allah ile. Deist tokuş da yoktur. Fakat bir anlamla deist tokuş var. Sen ihtiyacını, günahını, acını ona veriyorsun. O da sana lütfunu veriyor. Ve sabırla bekle. Çünkü Allah gerçekten İsa Mesih'in adıyla söylenen duaları işitir. Ve zamanında cevap da veriyor. Bundan hiç şüphe olmasın. Bu cevap bazen sanki gelmiyor. Yani sabırla beklememiz lazım. Bazen de cevap bizim hayal ettiğimizden daha büyüktür. Bazen de sanki istediğimiz cevabı alamıyoruz. Fakat en doğrusunu alacaksın. Senin için en faydalı, en iyi bir cevap sonunda alacaksın. Bundan emin olabilirsin. Biz bu hayatta acılar içinden geçiyoruz. Bu doğru. Bu duada bütün bu acılar Allah'a getiriyoruz. Ve Allah diyor, ben sana yardım ediyorum. Fakat bu dünyadan seni henüz çekmiyor. Bu dünyada acılar vardır. Hatta günahlar vardır. Fakat Allah'ın en i cevabı sunur. O bizi bu yoldan getiriyor ve kendi huzuruna bize götürüyor. Bundan emin olabilirsin. Yeter ki İsa Mesih'te ol. Ona güven. Amin.